Ayrım 6.
Göçebe Arap kabileleri eski bir aileye mensup bir şeyh tarafından yönetiliyordu. Şeyh aileleri yüzlerce aynı kabilenin yönetiminde bulunuyorlardı. Yönetim şekli tam anlamıyla mutlakiyetti. Kabile mensupları en çok eski bir atanın evlatları olduklarını ve kardeş sayıldıklarını söylerlerse de burada bahis konusu olan gerçek bir akrabalık değil, tesanütlerini belirtmek için kullanılan bir ifade tarzıydı. Robert Montan adı geçen eser sayfa 40. Şeyh öldüğünde yerine akrabalarından en yaşlı ve kabilenin hürmetini, saygısını kazanmış birisi geçiyordu. Bu bağlamda kabileyi meydana getiren tüm birimlerde aile, takım, bölük, birlik, temel amaç yine de mümkün olduğunca birey sayısını çoğaltmak ve o birimi genişletmekti. Dolayısıyla kan bağı akrabalıkların yanı sıra sanal akrabalık, ritüel akrabalık bağları da ön plana çıkıyor, tesis ediliyordu. Dahası, İslam geleneği üzerinde tesis edilen kabile yaşam tarzı, beraberinde kabile içi ahlak ve hukuk kurallarının tesis edilmesini de getiriyordu. Böylece Sicilya ve Anadolu mafyoz toplum yapısı, özellikle Doğu ve Güneydoğu yöreleri bu tür oluşumlardan etkileniyordu. Anadolu mafyoz toplum yapısının derinliğini analiz edebilmek için konuyu biraz daha ayrıntılarına indirgemek gerekiyor. Bu nedenle Anadolu özelinde aileden başlayarak yapılanmayı kendine özgü unsurlarıyla birlikte ele almak konunun irdelenmesini herhalde kolaylaştıracaktır. Bireyler gibi toplumların da ortak bilinci ve ortak bilinçaltı ve doğal olarak ortak hafızası bulunduğunu reddetmemek gerekir. Bu ortak oluşum ve olgular tarihsel sürecin yüzyıllarında hatta bin yıllarında yoğrularak pişiyor, olgunlaşıyor ve etkinliğini günümüze kadar sürdürüyor. Sürdürmekle de kalmıyor, günümüzü ve toplumsal geleceğimizi belirleyip etkiliyor, şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Dolayısıyla özellikle sosyal oluşumları irdelerken bu tarihsel süreçte cereyan eden olayları, ortaya çıkan unsurları ve etkenleri, tez, antitez, sentez bağlamındaki sosyal bileşkeleri, uzlaşma, çatışma, ayrışmaları ayrıntılarıyla büyüteç altına alarak tanımak ve göz önünde bulundurmak, yapılan çalışmanın zorunlu bir yöntemi ve parçası haline gelmiş bulunuyor. Anadolu mafyoz toplum yapısının oluşumunda başrolü oynayan insan ve toplum unsurunu irdelenmesini de bu çerçevede yapmak gerekiyor. Tarihsel süreçte etkin rol oynayan temel unsurların özgün yapısını irdelenmesi, günümüzdeki sosyal oluşumun tarihsel genlerine adeta ışık tutmak anlamını taşıyor. Böyle bir çalışmaya başlarken toplumsal zemindeki ana unsurları doğru saptamak, ilk doğru adımı atmak anlamına geliyor. Bunun için de çok gerilere gitmek, Anadolu tarihinde büyük değişimin yaşandığı 12. yüzyılın da gerilerine inmek gerekiyor. Hiç kuşku yok ki Anadolu'daki büyük dönüşüm, değişim iki temel unsur etrafında odaklanmış ve şekillenmiş bulunuyor. Bu odaklardan ilkini Türk örfü töresi, ikincisini ise Arap-İslam geleneği oluşturuyor. Bu çerçevede Anadolu büyük dönüşümü, değişimi öncesi etkin rol oynayan Yunan, Roma, Bizans ve bunlarla çatışma halinde bulunan Pers, Acem, Şii egemen unsurlarını da hesaba katmak gerekiyor. Nihayet ekonomik alanda hakimiyet tesis etmiş olan Musevi, Ermeni temel unsurları ile Çerkes, Gürcü, Kürt, Laz vesaire yan unsurlarını göz önünde tutmak görev niteliği taşıyor. Reddedilmesi mümkün olmayan bir başka husus da bütün bu unsurlardan önce Anadolu'da yaşamış olan toplulukların sosyal kültürel fosilleri ile meydana getirdikleri etkiler teşkil ediyor. Konuyu ve dikkatleri daha fazla dağıtmamak amacıyla çalışmayı günümüzdeki mafyoz toplum yapısı ve oluşumlarında belirleyici bir rol oynayan Türk örfü töresi ile Arap-İslam geleneği bağlamında ortaya çıkan sosyal yapılanmaya yöneltmek gerekiyor. Günümüzde merkezi otoritenin hedeflemiş olduğu çağdaş yönetim, çağdaş toplum yaratma amacına ve ilkesine karşı bu ilke ve amacı benimsemiş gibi göründükleri halde direnen yerel güç odaklarının dayanağını Türk örfü töresi ile Arap-İslam geleneği bağlamında hayat bulan ilkeler, esaslar ve kurumlar oluşturuyor. Bu ilkeler, esaslar ve kurumlar her ne kadar köken itibariyle birbiriyle ilintisiz ise de buluştuğu coğrafyada örtüşerek bir sentez oluşturmuş bulunuyor. Anadolu coğrafyasında tam komşu coğrafyalarda yani Balkan, Kafkasya, Orta Doğu sınırlı etkisini gösteren ve sürdüren bu sentez, mafyoz toplum yapısının temel değerlerinin ve örgütlenmesinin, dayanışma anlayışının da esas ve ortak zeminini teşkil ediyor. Bu zemini yani sentezi irdeleyebilmek için de yine Türk örfü töresi ile Arap-İslam geleneği odaklarını ayrı ayrı ele alarak büyüteç altına sokmak gerekiyor. Kimileri örf ile geleneği aynı anlamı taşıyan iki sözcük olarak algılayabilir. Ne ki Ferit Devellioğlu örf sözcüğünü daha önce değindiğimiz geleneğin vahye dayanması, dolayısıyla da dinsel karakter taşımasına karşın dinsel karakterden soyutlamış bulunuyor. Devellioğlu'na göre örf birinci olarak şeriat ve kanunca olmayıp yerine ve zamanına göre olan gelenek ve hüküm anlamına geliyor. Bu anlamda gelenek sözcüğü de dinsel gelenek şeklinde kullanılmış oluyor. Ancak yine Ferit Devellioğlu bir başka açıklamasında örfün gelenek ile aynı anlamda kullanılabileceğini de kanıtlıyor. Devellioğlu örfün aynı zamanda istediği gibi idare anlamına geldiğini kaydediyor ve Katip Çelebi'den yaptığı alıntılarla şu örneği veriyor. 4. Fetva verip örf ve adet nafile namazının cemaatle kılınması canibinde olmakla şer'an örf itibar olunup Katip Çelebi. Lügat Osmanlıca Türkçe Ferit Devellioğlu Aydın Kitaplar Ankara 1984 sayfa 1018. Töre ise Ahmet Rasim'e göre kısaca kanun ve usul anlamına geliyor. Ahmet Rasim ağız töresinin teamül yani eskiden beri uygulanan işlemler demek olduğunu kaydediyor. Osmanlı Tarihi Ahmet Rasim İkbal Kitabevi İstanbul 1328-1330 Şemsi Matbaası Cilt 1 sayfa 45. Ne ki Türk Dil Kurumu töre sözcüğünü hayli geniş bir anlamda kabul ve kayıt ediyor. Töre, 1. Bir toplulukta benimsenmiş yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kurallarının, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü. 2. Dar anlamda, bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri. Türkçe sözlük TDK Milliyet 1992 Cilt 2 sayfa 1488. Türk Dil Kurumu gelenek ile töreyi iç içe ve aynı anlamda kaydediyor. Gelenek, bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, bir ulusu oluşturan etkenlerden biri de gelenektir. Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır. Nurullah Ataç Türkçe sözlük TDK Milliyet 1992 cilt 1 sayfa 534. Her ne kadar örf töre ile gelenek sözcüklerini aynı anlamda kullananlar bulunsa da örf töreyi dünyevi, geleneği ise uhrevi bağlamda ele almanın doğru olacağı yatsınması zor bir gerçeği teşkil ediyor. Nitekim bu çerçevede Türklerin örfi töresel, Arapların ise dinsel geleneksel karakter taşıyan iki farklı topluluk, daha doğrusu ırk olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla sosyal yapılanmalarında farklılıklar bulunmasını da doğal karşılamak gerekir. Kaldı ki bu farklılıkları sadece töresel geleneksel toplum bağlamında değerlendirmemek, yaşadıkları coğrafyalar arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurmak doğru olur. Felsefi açıdan Arap-İslam bağlamında geleneğin yerini ve rolünü daha önce irdelemiştik. Türk örf töresi bağlamına gelince. Tarihin eski devirlerinden beri töre, Türk toplumsal yaşamı bakımından çok önemli bir anlam taşıyordu. Öyle ki bir görüşe göre Türk sözcüğünün kaynağını bile töre sözcüğü teşkil ediyor, bu ad töre sözcüğünün değişiminden kaynaklanıyordu. Nam-ı milli olan Türk lafzı millete ceddi alasının bu olmasından kaldığı, bu lafz töremen veya örf kanun manasına töre kelimesinden müştak olması mühtemeldir. Osmanlı Tarihi Cilt 1 Muharirleri Necip Asım Mehmet Arif İstanbul Matbaayı Orhaniye 1335 sayfa 2-3. Nitekim Ziya Gökalp de bu konu üzerinde duruyor ve şöyle diyordu. O halde Türk töresi eski Türklere atalarından kalan kaidelerin bütünü demektir. Töre kelimesinin Türk kelimesi ile bir cevherden olması da hatıra gelebilir. Başka yerlerde yazdığım veçiyle soğudak kelimesi soğudlu manasına olabilir. Bu faraziyeye göre Türk kelimesi töre kelimesinden çıkmıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Ziya Gökalp, Türk Kültür Yayınları İstanbul 1974 sayfa 79. Bununla birlikte gelenekçiler Türk sözcüğünün kaynağını dinsel kökenlere de dayandırıyordu. Türklerin Hazreti Nuh'un hafidi ve Yafes'in oğlu Türk neslinden tenasül ve teşaiki rivayeti İsrailiyete ait faraziyattandır. Necip Asım Mehmet Arif adı geçen eser sayfa 3. Bu çerçevede törenin Türkler bakımından taşıdığı anlam reddedilemeyecek derecede büyük bir önem taşıyordu. Nitekim Türklerin töresel bir toplum olması binlerce yıl töre ile yönetilmesine bağlanıyordu. Oğuz'un vekayii Türklerin milli şarkı ve destanlarına zemin olmuştur. Vaaz ettiği kanun yani töre 9. asrı hicriye mağrur eden 40 asırdan ziyade bir zaman zarfında Oğuzlar, Türkmenler vesaire Türkler arasında muteber tutulmuş ve sonraları vaaz edilen Türk kanunlarına mehhaz olmuştur. Bu kanunun bir kısmı Selçukname denilen ve yazıcı oğlu Ali Çelebi'nin eseri olan Tarih-i Selçuk'ta münderiçtir. Necip Asım, Mehmet Arif, adı geçen eser sayfa 9. Bu nedenle Türk toplumu töresel bir toplum karakteri taşıyor, töreyi toplumsal bilinç altında ve toplumsal hafızada özümsemiş bulunuyordu. Nitekim Oğuz sözcüğü de töresel bağlamda oluşan bir kurumu yani boyu ifade ediyordu. Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilgilerinden J. Nemet, Oğuz sözcüğünü okuz şeklinde tahlil etmiştir. Ona göre ok, boy, kabile, Z de cemi edatıdır. Böylece Oğuz boylar demektir. Gerçekten okun eski zamanlarda boy anlamına geldiği biliniyor. Oğuzlar, Türkmenler, Tarihleri Boy Teşkilatı, Destanları, Faruk Sümer, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 2. Baskı Ankara, 1972 sayfa 1. Arapların batın sözcüğü ile nitelediği boy, Türklerin sosyal yapılanmasında belirleyici bir ara katmanı teşkil ediyordu. Örneğin boy obalardan oluşuyordu. Arapların faıs sözcüğü ile nitelediği oba soylardan meydana geliyordu. Soy Arapların ehil diye adlandırdığı ocaklardan, ocak ise Arapların iyal sözcüğüyle adlandırdığı evlerden meydana geliyordu. Ev yani iyal aile ise ana baba ve küçük çocuklardan oluşuyordu. Nitekim Arapların ammare diye adlandırdığı oğuş çeşitli boylardan meydana geliyordu. Oğuşun üzerinde il el bulunuyordu. İl el kollardan oluşuyordu. Araplar il eli şaap sözcüğüyle nitelendiriyordu. Birleşen iller Arapların jail dedikleri uruku ortaya çıkarıyordu. Uruklar ise Arapçada kavm yani kavim sözcüğüyle tanımlanan budunu oluşturuyordu. Görüldüğü gibi töre çerçevesinde meydana gelen Türklerin sosyal yapılanması ise Arap-İslam geleneği zemininde ortaya çıkan yapılanma bazı önemli farklılıklar dışında geniş çapta benzerlik gösteriyordu. Bunun nedeni her iki toplumunda göçer yarı göçer bir yaşam sürmeleriydi. Çöllerde yaşayan Araplar ile genellikle bozkırda sürülerinin başında koşan Türkler, doğa, çevre ve diğer insan topluluklarından kaynaklanan sorunların üstesinden gelebilmek için yaklaşık aynı tip sosyal yapılanmaya gitmiş bulunuyorlardı. Bu sosyal yapının temel ilkesini ise yaşamak için dayanışma kuralı teşkil ediyordu. Benzer diğer topluluklarda olduğu gibi bu toplumlarda da sosyal yapılanmanın, örgütlenmenin temel dayanağını aile oluşturuyordu. Bu nedenle bu aşamada ailenin oluşumunu ve evrimini kısaca irdelemek, mafyoz toplum yapısı bağlamında örgütlenmenin de çekirdeğinde işlev gören aileyi yerli yerine oturtmak gerekiyor. İlkel toplumlar anaerkil, maderi aile tipini benimsiyordu. Neslin kaynağını doğurgan ve üretken olan kadında gören bu toplumlarda çocuklar da analarına veriliyordu. Ne ki bu mader şahi aile modeli anlamına gelmiyordu. Zira çocukların velayeti bile anada değildi. Velayet dayıda bulunuyordu. Ziya Gökalp'e göre bu bir çeşit halşahi aile niteliği taşıyor, dayı otoriteyi temsil ediyordu. Yani toplum ana tarafından akrabalığı içeren bir yapılanma gösteriyordu. Makaleler 9, Ziya Gökalp, hazırlayan Şevket Beysanoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 359, İstanbul 1950, sayfa 120. Türk töresel yapılanmasında bir dönem bu aile tipine yaygın biçimde rastlanıyor ve hatta bu yapılanma ekonomik alanda da bazı işlevler üstleniyordu. Baranta'nın yağmalama hakkı ilginç bir yanı belki de anaerkil aile döneminin bir kalıntısı olarak ananın kardeşine yani dayıya da uygulanabilmesidir. Dayı aynı soydandır, yeğenden çok uzaklarda yaşayabilir ve hatta onu hiç görmemiş bile olabilir. Fakat yeğenin dayıdan yardım istemeye hakkı vardır. Yardım gelmezse yeğen dayının mal ve sürülerini 3 kez yağmalayabilir. Dayı yağmayı kabullenmek zorundadır. Ancak 4. yağmada yeğenlik haklarını yitirdim diyerek karşı çıkabilir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin Yayınları İstanbul 1978 Cilt 1 sayfa 242. Daha sonra ilkel toplumlarda şiddetli kan davaları baş gösteriyordu. Kan davası mücadeleleri de aile yapısında önemli değişiklikler meydana getiriyordu. Bu bağlamda kan davalarında başrolü oynayan erkek ön plana çıkıyor, eli silah tutmayan kadınlar ve çocuklar mirastan mahrum kalıyorlardı. Dolayısıyla erkek ve akrabaları ailede ön plana geçiyor, bundan da asabevi, baba tarafından akraba olanlar, aile tipi ortaya çıkıyordu. Asabevi ailede öldürülenin diyetini sadece onun babası ve kardeşleri almıyor, aynı zamanda erkek tarafının akrabaları da alıyordu. Aynı şekilde öldürenin diyetini yalnız yakın akrabalar değil, erkek tarafının bütün akrabaları ödüyordu. Kan davası güdülmesinde de aynı ölçüler uygulanıyordu. Öldürülenin kanı için sadece öldüren değil, öldürenin bütün erkek akrabaları öldürülüyordu. İntikamı da sadece ölenin yakın akrabaları değil, bütün asabe yani erkek tarafından akrabalar alıyordu. Bu aile cinsinden üç aile tipi ortaya çıkıyordu. Biraderler arasında çok eşlilik yapılan aileler, bölünmemiş akrabalar, pederşahi aile. Biraderler arasında çok eşlilik. Hakan'ın mirası en büyük kardeşe kalıyordu. Miras bölünmüyordu. Bu nedenle evlenmek hakkı da bu miras sahibinde bulunuyordu. Büyük kardeş çok kadınla evlenebiliyordu. Diğer kardeşler ailenin malı olan mirastan yararlanabildikleri gibi büyük kardeşin kadınları üzerinde de hakları bulunuyordu. Hatta erkek kardeşler büyük kardeşlerin eşlerinden birini eş gibi benimseyebiliyorlardı. Bölünmemiş aile. Keza bölünmemiş ailelerde de miras paylaşılmıyordu. Bu ailelerde dedenin torunları tek çatı altında yaşıyor ve aynı mutfaktan yemek yiyorlardı. Ancak bunların arasında çok eşlilik kuralları uygulanmıyordu. Ailede her erkek evlenme hakkına sahip bulunuyordu. Bu aile tipine Slavlar gibi Araplarda da rastlanıyordu. Slavlar buna Zudruks, Araplar da ise Ehil adını veriyorlardı. Bu çerçevede Ehil, Arap geleneksel yaşamında sosyal yapılanmanın en belirleyici birimini oluşturuyordu. Ne ki dedenin tüm torunlarının aynı çatı altında, aynı mutfaktan yemek yiyerek yaşaması, geniş aile anlayışının bu yapılanmada ne denli belirleyici olduğunu da gösteriyordu. Ehil, Türk töresel yapılanmasında ocak anlamına geliyordu. Oysa yine töresel yaşamda soy ocaklardan, evlerden meydana geliyordu. İleride değinilecek Murat Çulcu. Pederşahi aile. Asabevi grubunda yer alan pederşahi aile tipine gelince. Bölünmemiş akrabaların malları, akrabaların tamamına ait olduğu halde, bazı toplumlarda bu mallar aile reisinin kişisel malı haline geliyordu. Bu durumdaki aile reislerine pederşah deniliyordu. Bu konuya Roma'da aile devlet bağlamında değinilmişti Murat Çulcu. Aile reisi bu konumda sadece malların mutlak sahibi olmakla kalmıyor, aileye mensup bütün akrabaların, eşlerinin ve çocukların üzerinde de istediği gibi tasarrufta bulunuyor, bunları satabiliyor, hatta öldürebiliyordu. Eski Roma ile yakın zamana kadar Çin'de bu aile anlayışı geçerli bulunuyordu. Ne ki pederşahi aile dışında bir de pederi aile yapılanması bulunuyordu. Bu aile yapısında baba reis konumunda en başta bulunuyordu. Yasal yönden baba ile ananın eşit olmasına karşın baba birincil bir konum teşkil ediyordu. Pederi aile tipinde maderi ailedeki ananın yerini baba alıyordu. İlkel toplumlarda çocuk ya sadece annenin ya da sadece babanın adı ile anılıyordu. Ancak iki tarafın yan yana yaşaması mümkün olmuyordu. Anne ve baba ayrı dinlere mensup oldukları için çocuk iki taraftan birisine ait oluyordu. Ancak bazı toplumlarda din baba tarafına, sihir ana tarafına ait kabul ediliyordu. Bu nedenle taraflar birlikte yan yana yaşama imkanına kavuşuyordu. Bu toplumlarda din ve sihir birbirine eşit kabul edildiği için baba tarafı ile ana tarafı da birbiriyle eşit muamele görüyordu. Bu anlayışın bir sonucu olarak baba anaya, koca karıya, amca dayıya, hala teyzeye, erkek kardeş kız kardeşe, kısacası erkek kadına eşit sayılıyordu. Bu eşitlerden de en demokratik çağdaş aile tipi ortaya çıkıyordu. Asya'da Türkler, Avrupa'da ise Germenler bu grupta yer alan yani pederi aile tipini benimsiyorlardı. Türkler bu aileye soy adını veriyor, Germenler ise zippe diyorlardı. Eski Türklerde ana soyu ile baba soyu belli bir aşamadan sonra birbiriyle eşit kabul ediliyordu. Bunun sonucunda kadın ile erkek eşit sayılıyordu. Sonraları soy değişime uğruyor, baba öne geçiyor ve bu nedenle de pederi adını alan daha küçük topluluklar ortaya çıkıyordu. Bu aile tipinde velayet baba ile anaya ait bulunuyordu. Örneğin baba ananın onayını almadan kızını bir erkeğe veremiyordu. Aileye ait tüm işlerde ananın oyu, onayı alınıyordu. Çocukların hakları bulunuyor ve bu haklar çiğnenmiyordu. Dolayısıyla pederi aile, pederşahi aileye hiç benzemiyordu. Pederşahi ailede reis despot, pederi ailede ise baba demokrattı. Pederi ailede eşitlik ve özgürlük bulunuyordu. Makaleler 9, Ziya Gökalp, hazırlayan Şevket Beysanoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları 359, İstanbul 1950, sayfa 122-123. Bu aile yapısına Araplar iyal diyor, Türklerde ise ev olarak adlandırılıyordu. Tarihsel süreçte pederi aile de değişime uğruyor, bu aile tipinden izdivacı aile, yani evliliğe dayanan aile tipi ortaya çıkıyordu. İzdivacı ailede ilk ilkeyi gerek gelinin gerekse güveyin ana babaların oturdukları evden ayrılarak yeni bir ev kurmaları teşkil ediyordu. Eski Türkler bu kuralı uyguluyordu. Keza eski Türk töresinde izdivacı aile kurumu bulunuyor ve fakat bunu düzenleyen bugünkü çağdaş yasalar Cumhuriyet yönetimi tarafından çıkarılıyordu. Anadolu sosyal yaşamında, dolayısıyla mafyoz toplum yapısında etkin bir rol oynayan Arap-İslam geleneği çerçevesinde ortaya çıkan aile modeline gelince. Geleneksel Arap-İslam aile tipi hiç kuşku yok ki Arap cahiliye devrinin izlerini taşıyordu. Nitekim bu aile tipi birbirine eklenen dört büyük halkadan oluşuyordu. İlk halkayı Türk örfi aile yapısındaki ev, Arapçadaki iyal meydana getiriyordu. Dört dairenin en küçüğünü teşkil eden iyal, karı koca ve küçük çocuklardan teşkil ediyordu. İkinci ve daha geniş halkayı ise ehil, yani Türklerdeki soy oluşturuyordu. Bunlar aynı çatı altında yaşayıp, aynı kazandan yemek yiyen bir ced ile ceddenin, dede ile ninenin, zürriyetinden gelen erkekler ile eşlerinden ibaret bulunuyordu. Örneğin bir dede ile ninenin oğulları ve torunları evli oldukları halde başka yerde yaşamıyor, onlarla birlikte oturuyor, aynı mutfaktan yiyorlardı. Bir başka ifadeyle ehil birden fazla iyalden oluşuyor, eğer evli 8 erkek varsa 8 iyalden meydana geliyordu. Arap aile yapısında Türklerden farklı olarak iki geniş halka daha bulunuyordu. Bunlar usabe ve zevil erham halkalarıydı. Asabe halkasında amca, amcazade ve kardeş çocukları gibi erkek tarafından bağlantılı yakın akrabalar yer alıyordu. Zevil erham ise ehlin ve asabenin dışında kalan hısım derecesinden akraba, ritüel akrabalardan oluşuyordu. Bu iki sosyal aile halkasının Türk örfi yaşamında tam manasıyla karşılığı bulunmuyordu. Bu aşamada akrabalık ilişkilerini iki bölümde ele almak gerekiyordu. İlk bölümde doğal akrabalık, yani kan bağına, ilişkisine dayanan akrabalık yer alıyordu. İkinci bölümde ise sosyal akrabalık bulunuyordu. Sosyal akrabalık bağları kan ilişkisi bulunmadığı halde hukukça geçerli kabul edilebiliyordu. Bu çerçevede zevil erham, ehlin ve asabenin dışında kalan hısımlardan, uzak akraba, ritüel, sanal akrabalardan teşekkül ediyordu. Arap sosyal yaşamında cahiliye devrinde de yer alan iyal ve ehil, İslamiyet döneminde hukuki bir nitelik kazanıyordu. İslami yapıda Eshab-ı Feraiz adı verilen ve gerçek akrabaları belirleyen ehil de şu aile üyeleri yer alıyordu. Ced, cedde, baba, ana, oğul, kız, birader, hemşire, karı, koca. Buna karşılık İslami hukuk asabeye yasal bir nitelik kazandırmıyordu. Asabe, Arap-İslam geleneksel ailesine cahiliye devrinin bir mirası olarak giriyor ve geniş aile anlayışı çerçevesinde önemli bir işlev üstleniyordu. Gerçi zev-il erham da İslam hukukunda meşruiyet kazanıyor ve fakat içerdiği akrabalık dereceleri ile, ki buna ritüel sanal akrabalık da giriyordu, geniş aile anlayışını besleyip teşvik ediyordu. Türk töresel yapılanması ile Arap-İslam geleneksel yapılanması arasında en önemli farklılığı da zaten bu iki kurum, asabe ile zevil erham oluşturuyordu. Her iki odaktaki yapılanmaları şöyle karşılaştırmak mümkün olabiliyordu. Türk töresel yapılanmasında aşağıdan yukarıya doğru şu halkalar yer alıyordu. Ev ocak, Arapçası iyal, zevç, zevce ve çocuklar. Soy, Arapçası ehl evlerden oluşuyordu. Oba, Arapçası fağız, soylardan oluşuyor. Boy, Arapçası batın, obalardan oluşuyor. Buna karşılık Arap-İslam geleneksel yapılanmasında şu halkalar bulunuyordu. Ev, iyal. Soy, ehil. Asabe, zevil erham. Oba, fağız. Boy, batın.